Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 4 Hordat 1400 Hicri Kameri, 10 Şevval 1442 ve miladi 25 Mayıs 2021 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla gazeteci Sayın Nevval Sevindi ile Türkiye'nin Sedat Peker gündem üzerine yapan röportaj, İran basından seçmeler, kalıcı tır, aydın gelecek, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs arasındaki gerilimler ve Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran'da Cumhurbaşkanlığı için yarışacak 7 adayın ismi belli oldu. Viyana'da çözüme kavuşması gereken önemli ve ciddi meseleler olduğu belirtildi. İran ordusunun başlattığı elektronik savaş tatbikatı devam ediyor. Son 24 saatte İran'da koronavirüsten 208 vatandaş daha hayatını kaybetti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam düşmanlığı yapanları uyardı. Ve Siyonist rejim tekrar Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Şimdi haberler.
İran Seçim Merkezi'nden yapılan açıklamada 18 Haziran'da yapılacak olan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak isteyenlerden yalnızca 7 adayın konsey tarafından onaylandığı açıklandı. İran Seçim Merkezi'nden yapılan açıklamada Yargı Erkeği Başkanlığı görevini yürüten Ayetullah İbrahim Reisi, İslam Nizamı'nın Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rıza'yı, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Baş Müzakereci Said Celil'i, Milletvekili Emir Hüseyin Gazizade Haşim'i ve eski milletvekili Ali Rıza Zakane'nin adaylığı onaylandı. Açıklamada ayrıca eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade ile Merkez Bankası Başkanı Abdunasır Himmeti'nin de adaylık izni aldığı belirtildi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Baş Müzakereci Seyit Abbas Irakçı, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Viyana görüşmelerinde çözümlenmesi gereken önemli ve ciddi konuların olduğunu kaydetti. İran ile 4+1 grubu heyetleri nükleer anlaşma ortak komisyonu çerçevesinde bugün Viyana'da yeniden bir araya gelmeye başladılar. Toplantı öncesi gazetecilere konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçı, bugün İran ile 4+1 grubu arasında yeni tur görüşmelerin başladığına işaretle, bu tür görüşmelerde nihai çözümlere ulaşmalarını temenni etti. Irakçı, İranlı heyetin ikili görüşmelerine de temasla, ikili ve çok taraflı olarak görüşmelerin resmi ve gayri resmi olarak başladığı ve devam ettiğini vurguladı. Baş müzakereci Irakçı, nükleer anlaşma görüşmelerinin 5. turuna katılmak üzere bugün Viyana'ya gitti. 5. tur görüşmelerde nükleer anlaşmanın tam ve etkin şekilde nasıl uygulanabileceği ele alınıyor. İran, Amerika'nın tüm yaptırımları pratik olarak iptal etmesi halinde kendi yükümlülüklerine döneceğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki teknik işbirliği anlaşmasının bir ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşılarken, nükleer anlaşmanın yeniden canlanması bağlamında müzakerelerin sürmesi için zemin sağlandığını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada, İran ve ajansın anlaşmayı uzatma kararının nükleer anlaşma konusunda yoğun görüşmeler için siyasi ortam sağladığını kaydetti. Rusya Dışişleri, Moskova'nın nükleer anlaşmanın yeniden canlanması için başlatılan yeni tür görüşmelerde İran ile Amerika'nın karşılıklı girişimleri konusunda ilerleme sağlamasını temenni etti. Öte yandan Viyana'da Amerika'nın İran özel temsilcisi Robert Malley, nükleer anlaşmanın yeniden canlanması için birçok iş yapılması gerektiğini Twitter hesabı üzerinden belirtti. 4. tur görüşmelerde anlamlı ilerleme kaydedildiğini de bildiren Malley, anlaşmanın yeniden canlanması için ileride kat edilmesi gereken uzun bir mesafenin olduğunu duyurdu.
Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu bir kez daha Amerika'dan İran İslam Cumhuriyeti ile nükleer anlaşmaya dönmemesini istedi. Bugün Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan işgal rejimi başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmemesini temenni etti. Netanyahu daha önce de Amerika Başkanı Biden'den aynı istekte bulunmuştu. Netanyahu basın toplantısında Joe Biden ve Blinken, korsan rejim İsrail'i destekledikleri için teşekkür ederek, İsrail'in herhangi bir tehdide karşı kendini savunma ve Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirme hakkına sahip olduğunu vurguladı. Blinken de basın toplantısında Amerika'nın Siyonist rejim İsrail'in güvenliğine karşı desteğinin tam olduğuna işaretle, Amerika'nın Washington'un İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediğini ve Başkan Biden'in de bizzat bu hakka bağlı olduğunu kaydetti. Amerika Dışişleri Bakanı bugün Siyonist rejim yöneticileriyle görüşmek üzere işgal topraklarına gitti.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü'de bir araya geldi. Zarif Aliyev ile son ikili görüş gelişmeler ile önemli bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir alışverişinde bulundu. Zarif ve Aliyev, ikili ilişkilerde son gelişmeler, ortak ekonomik projeler, İran'ın Karabağ'daki kurtarılmış alanların mayın temizleme ve yeniden inşasına katılımı, Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında ateşkes anlaşmasının uygulanmasında son gelişmeler ve iki ülke arasındaki son sınır gerginlikleri, iletişim koridorları, İran-Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki demir yolu bağlantıları, altı taraflı bölgesel işbirliği girişiminin uygulanması ve diğer ortak ilgi alanları hakkında görüştü. Bakan Zarif, Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki temaslarının ardından Ermenistan'a geçerek bu ülke yetkilileriyle görüşecek.
İran ordusunun başlattığı gökyüzü kalkanı 1400 elektronik savaş tatbikatı devam ediyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran İslam Cumhuriyeti ordusu bugün ülkede Gökyüzü Kalkanı 1400 isimli elektronik savaş tatbikatına başladı. Tatbikata muhtelif taktikler uygulanıyor. Ülkenin çok büyük bir bölümünü kapsayan Gökyüzü Kalkanı 1400 isimli elektronik savaş tatbikatı sürüyor. İran Devlet Televizyonu'nun haberine göre orduya bağlı elektronik savaş birimlerinin katılımıyla İsfahan'da başlatılan Gökyüzü Kalkanı 1400 adı verilen tatbikat ülkenin büyük bir bölümünü kapsıyor. Tatbikatta elektronik savaş alanında hücum ve savunma taktikleri uygulanıyor ve sistemlerin performansları test ediliyor. Gökyüzü Kalkanı 1400 isimli tatbikat, ordunun son yıllarda elektronik savaş alanındaki en pratik ortak tatbikatıdır. İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı ve Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuamiral Habibullah Seyyari, dün yaptığı bir açıklamada bu tatbikatta elektronik savaşta kullanılan sistemlerin performanslarının denenmesi amaçlanıyor demişti. Tuamiral Seyyari ayrıca İran ordusunun savunma ve elektronik savaş için gerekli altyapıyı oluşturduğunu aktarmıştı. Bu arada İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Emir Hatemi, İran'ın savunma alanında kayda değer ve önemli kazanım ve başarılara imza attığını bildirdi. Savunma Bakanı General Hatemi bugün yaptığı açıklamada son senelerde zırh delici, karadan karaya füzeler, güdümlü bombalar, taktik araçları ve akıllı silahlar dahil kara harbi alanında çok büyük ve kayda değer başarı ve kazanımlar elde ettiklerini kaydetti. General Hatemi savunma sanayinin diğer öncelikleri arasında hava savunma sistemi, hava, kara ve deniz harbinin güçlendirilmesinin yer aldığını vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı savaşlar ve çatışmalarda kara harbinin stratejik öneme sahip olduğuna işaretle kara harbi alanının savaş ve mücadele alanında herhangi bir ülkenin savunma gücünün belirleyici ve pekiştiricisi olduğundan öneme sahip olduğunu kaydetti. Hürremşehir'in işgalden kurtarıldığı ve direniş, fedakarlık ve zafer günü olarak adlandırıldığı 3 hordat dolayısıyla İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleri Savunma Bakanlığı'nın kara harbi alanında teşhir edilen kazanım ve başarıları fuarını ziyaret ederek bu alandaki en modern ve yeni silah ve teçhizatlar hakkında bilgi edindiler. Ziyaret sırasında Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleri Savunma Bakanı General Emir Hatemi ile bir araya gelerek ülke ve bölgenin en önemli savunma ve güvenlik meseleleri ve ülkenin savunma alanındaki ilerleme ve silahlı kuvvetlerin donatılması süreci hakkında görüş tatisinde bulundular. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayılarına ilişkin yapılan açıklamaya göre son 24 saatte koronadan 208 vatandaş daha yaşamını yitirdi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 208 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 11 kişinin 11.873 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 79.056'ya, vaka sayısı 2.855.396'ya yükseldi. Virüse yakalanan hastalardan 4.695'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 2.362.428'e ulaştı ifadesi kullanıldı.
İran Kızılay Cemiyeti Genel Sekreteri ülkeye 7 milyon 500 bin doz korona aşısının ithal edileceğini bildirdi. İran Kızılay Cemiyeti Genel Sekreteri Muhammed Hasan Gusyan Mukaddem yaptığı açıklamada bu ayın sonuna kadar İran'a 7 milyon 500 bin doz korona aşısının ithal edileceğini belirterek İran Kızılay Cemiyeti'nin uluslararası potansiyelini iyice kullandığını hatırlattı. Yetkili bugüne kadar 2 milyon 500 bin doz korona aşısını ithal ettiklerini belirterek Kızılay'ın yaklaşık 10 milyon doz aşı ithal etmeyi üstlendiğini ifade etti.
İran'ın Süleymaniye Başkonsulusu Mehdi Şuşleri, Bane Özel Ekonomik Bölgesi ayrıca Merivan ve Bane'nin serbest ticaret bölgesine dönüşmesiyle İran ile Irak'ın yıllık ticaret hacminin 20 milyar dolara yükselebileceğini kaydetti. Şuşleri Bane Özel Ekonomik Bölgesi yatırım fırsatlarını tanıtma seminerinde yaptığı konuşmada İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak başta olmak üzere komşuları ile ticari, ekonomik, siyasi ilişkilerine özel önem verdiğini ve Irak'ın Çin'in ardından İran'ın en büyük ticari ortağı olduğunu kaydetti. Yetkili Irak-Kürt bölgesinin de özel kapasite ve potansiyele sahip olduğu, İran'ın Kürdistan bölgesiyle yakın ilişki içinde olduğu ve 700 kilometre ortak sınırı ve aktif 6 sınır kapısının bulunduğu için ticarette kayda değer paya sahip olduğunu vurguladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı ülkelerine İslam düşmanlığı konusunda uyarılarda bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, medya ve İslamofobi sempozyumunda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, karşımızdaki meselenin İslamofobi yani İslam korkusu değil, düpedüz İslam düşmanlığı olduğunu belirtmek istiyorum. Batı başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde İslam düşmanlığı tıpkı kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır dedi. Anadolu'yu ve Kudüs'ü ele geçirme hülyasıyla gerçekleştirilen Haçlı seferleri yıkımlarla dünya tarihinin seyrini değiştirmiştir. Batı Türklerin şahsında somutlaştırdığı doğulu toplumlara karşı kinini oryantalizm adı altında korumuştur diyen Erdoğan, İslam düşmanlarına karşı yürüteceğimiz mücadelenin stratejisini içeriye de kapsayacak şekilde belirlememiz gerekiyor ifadesini kullandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimi defalarca karşı çıkmasına rağmen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yeniden erken seçim çağrısında bulundu. Bugün partisinin Türkiye Meclisi'nde grup toplantısında konuşan CHP lideri erken seçim çağrısında bulundu. Partililere artık bu ülke AK Parti ile vedalaşmaktadır. Bizim için de kimi temizleme zamanıdır, beni tanıyorsunuz. Sırtıma koymaya çalıştıkları tüm iftiralara, pisliklere rağmen hiç geri adım atmadım. Neden? Nerede durduğumu biliyorsunuz. Nasıl savaşacağımızı da biliyorsunuz. Bu bir seferdir dostlar. Sefere çıkmaya hazır mıyız diye seslendi.
Türkiye'de mafya babası Sedat Peker, İçişleri Bakanı Soylu tartışması büyüyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla aranan ve yurt dışında bulunan Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve son olarak eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım gibi siyasetçiler ve iş insanlarını hedef alan iddiaları kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'nin birinci gündem maddesine yerleşmiş durumda. Peker'in videolarını milyonlarca kişi izledi. Konuyla ilgili muhalefet partisinden de hükümete sert eleştiriler geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi.
Değerli arkadaşlar, her alanı kirlettiler ve devletin içinde ciddi bir çürüme var. Diyorlar ki mafya yeraltı dünyası bizim ortağımız değil. Ya arkadaş, ya gözünü sevdiğim şahıs, sen bilmiyor musun ya? Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde mafya liderleri bildiri yayınlıyorlar ya, bildiri. Hangi demokratik ülkede mafya liderleri bildir yayınlarlar? Bildirdiğini diyor, biz Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz diyor. Daha ne desin ya? Yani biz ortağıyız diyor.
Muhalefetin tepkilerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da sert tepki geldi. İbrahim Kalın meseleyi açıkça ortaya koyarken muhalefetin küçük siyasi hesaplarla ve mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tevziratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur. Umarım bu yaptıklarından hicap duyar açıklamasında bulundu ve Süleyman Soylu'nun her meseleyi açıkça ortaya koymasına rağmen muhalefetten gelen tepkilere tepkiyle karşılık verdi. Konuyla ilgili bir açıklama da Süleyman Soylu'dan geldi. Süleyman Soylu ise şunları söylüyor.
AK Parti'nin Türkiye'de başardığı 2002'deki geldiği andan itibaren en önemli mesele Türkiye'yi mafyadan kurtarmak. Bir takım operasyonların karşısında kalabilirsiniz. Bazen dirayetli olursunuz, bazen naçlı olursunuz. Cenab-ı Allah, Allah yakışan iftiradan korusun. Bakın, duamız olmuyor. Ve bunlarla mücadele etmek bizim namusumuzdur. Silmek, süpürmek ve bir daha bu ülkeye bunları musallat etmemek de bizim namusumuzdur.
Süleyman Soylu'dan gelen açıklamalar böyleydi. Cumhurbaşkanının Cumhur İttifakı ile ittifak koşulu olan Soylu'dan ve onun ile Albayrak arasında yaşananlardan rahatsız olduğu da kulislerde konuşulan konulardan biri. İttifakın AK Parti açısından çok bağlayıcı olduğu ve bunun rahatsızlık yarattığı zaten bilinen bir gerçek olarak ifade ediliyor. İsmini vermek istemeyen bir kaynak ise bir hükümet yetkilisi Peker hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin tüm resmi yazışmaların tamamlanarak uluslararası polis teşkilatına iletildiği açıklandı. Bu süreçte Soylu'yu hükümet içerisinde daha pasif bir pozisyona çekmek ya da doğrudan istifayla sonuçlanabilir açıklaması da geldi. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlerimiz devam ediyor. Haber kaynakları Türkiye İçişleri Bakanı Soylu'nun Ankara'nın Washington ile güvenlik işbirliğini askıya aldığını duyurdu. Middle East Eye, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevine geldiği 2016 yılından itibaren Türk güvenlik güçleriyle Amerika hükümeti arasında devam eden tüm işbirliği anlaşmalarını kademeli olarak sona erdirdiğini yazdı. Middle East Eye, internet sitesinin haberine göre bir Türk yetkili Soylu'nun Türk ve Amerikan polis güçleri arasındaki ortak eğitim ve programlarını askıya aldığını, şüpheliler hakkında Türk polisi istihbaratının elindeki bilgileri Amerika'nın erken erişimi engellediğini, Türkiye'de devam eden soruşturmalarla ilgili bilgileri Amerikalı meslektaşlarıyla paylaşmayı reddettiğini belirtiyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan dün resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda ile Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan yaptığı konuşmada Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO geliştirilmiş hava polisli misyonu kapsamında F-16 uçaklarından yakında Polonya'ya gideceğini bildirdi. Polonya Savunma Bakanı Mario Blaszak, ülkesinin Türkiye'den 24 adet Bayraktar tipi silahlı insansız hava araçlarını alacağını da duyurmuştu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin güneyinde düzenlediği operasyonda 2 PKK mensubu etkisiz hale getirildi. Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bugün Türk Silahlı Kuvvetleri ile PKK unsurları arasında yaşanan çatışmada 2 PKK üyesi öldürüldü.
İsrail rejimi güvenlik güçlerinin koruması altındaki yüzlerce Siyonist yerleşimci bu sabah Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi. Mescid-i Aksa görevlilerinden edinilen bilgilere göre aşırılık yanlısı Siyonist yerleşimci gruplar Siyonist İsrail polisi koruması altında El Maribe kapısından Kutsal Aksa'nın avluzuna hoyratça baskın düzenledi.
Ve Irak kaynakları ülkenin güneyinde Amerika'ya ait bir askeri konvoya saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Gökyüzü Kalkanı 1400 ortak tatbikatı konusunda. Gökyüzü Kalkanı 1400 ortak tatbikatı İran İslam Cumhuriyeti Ordusu dörtlü güçlerinin stratejik elektronik savaş birimlerinin katılımı ile salı sabahı İsfahan merkezi olmak üzere ülkenin geniş bir coğrafyasında başladı. Tatbikatta İran İslam Cumhuriyeti Ordusu birimleri kendilerine verilen görevlerini çeşitli sinyal bilgisi alanlarında kontrollü iki yönlü elektronik harp biçiminde gerçekleştirecekler. Drone ve taarruz İHA'lara karşı elektronik savunma kabiliyetleri, akıllı dronlar ve İHA'ların istenilen bölgelere sızması ve önceden belirlenmiş hedefleri elektronik savaş kalkanı yardımıyla imha etmesi, havadan keşif ve izleme, ayrıca siber savunma girişimleri Gökyüzü Kalkanı 1400 tatbikatında uygulandı. Çağdaş savaşta başarının ön koşullarından biri geleneksel savaş gücü, teçhizatı ve silahların dengeli kullanımına ek olarak istihbaratın düşmanın askeri yetenekleri ve önemli merkezlerinden bilgi toplamasıdır. İşte bu ağır görev elektronik savaş birlikleri tarafından yerine getirilmelidir. Elektronik savaş aslında düşmanın bazı askeri elektronik cihazla teçhizatların çalışmasını kesintiye uğratmak için teknolojik bir operasyon sürecidir. Bu bağlamda radyo iletişimi, elektron ışınları, lazerler, sonar ve benzeri araçlar kullanılır. Bu açıdan bakıldığında elektronik harp operasyonları güvenliği sağlamak ve düşmanın operasyonlarına karşı koymak için çağdaş savaşların gerekliliklerinden ve ön koşullarındandır. Bu alanda başarılı bir şekilde varlık göstermek, gelişmiş ekipman ve cihazların kullanılmasını gerektirir. Bu tatbikat aslında askeri elektronik harp alanında son yıllardaki en pratik ortak tatbikatlardan biridir ve bu alanda taarruz ve savunma taktiklerinin uygulanması nedeniyle önemi askeri uzmanlar tarafından vurgulanmıştır.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Koordinatör Yardımcısı Amiral Habibullah Seyyari, günümüz savaşlarının harekat ve operasyon aşamasında elektronik savaşın özel önemine vurgu yaparken şöyle bir açıklamada bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu savunma için gerekli altyapı oluşturdu ve elektronik harp da bu çerçevede gelişti. Bu tatbikatta ise kontrollü olarak elektronik muharebe şeklinde sinyal bilgilerinin toplanması da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda belirlenmiş muharebe operasyonları gerçekleştirilecektir. Günümüzde elektronik savaşın büyük önemi ve de bu alanda yeni bilgi ve teknolojilerin de kullanılması nedeniyle savaş uçaklarına, gemilere ve muhriplere, savunma ve füze sistemlerine elektronik harp teçhizatı takılmaktadır. Elektronik harp uygulamaları, elektronik cihazlar üzerinden füzeler ve nefellerin yönlendirmesi gibi kabiliyetlerin elektronik harp birliklerinin görevleri arasında yer alacak kadar gelişmiştir. İran İslam Cumhuriyeti elektronik harp alanında jamaller, siyasi bozan, sinyal bozan ve elektronik savaş yapabilen de radarlar tasarlayıp üretilmekte birlikte başarıya ve parlamaya da doğru büyük adımlar atarak önemli ilerlemeler de kaydetmiştir. Jamaller ve elektromanyetik bozucular alanında İran'ın en önemli ve son başarılarından biri de Şahit projesidir. Bu sebeplerden dolayı savunma ve taarruz hedeflerine ulaşmak ve güvenliği sağlamak için söz konusu kabiliyetlerin birleştirilmesi doğrultusunda elektronik savaş alanında hava, deniz ve kara kuvvetleri gibi çeşitli bölümlerde muharebe ve taktik tatbikatları yapmak zaruridir. Bu büyük tatbikat, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun da bu alanda diğer alanlarda olduğu gibi yetenekleri ve kabiliyetlerini geliştirmeye çalıştığını da gösteriyor. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, elektronik savunma ve taarruz için gerekli altyapıyı oluşturmuş ve elektronik harp teknolojileri dahil olmak üzere gelişmiş yeteneklerini de yüksek aşamalara taşımıştır.
Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Fransa'nın Siyonist rejimin apartheid siyasetini itiraf etmesiyle ilgili. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, işgal altındaki bazı şehirlerde son dönemde Siyonist rejim İsrail ve Araplar arasındaki çatışmalara değinerek Siyonist rejimin apartheid siyasetini sürdürme hususunda uyarıda bulundu. Fransa Dışişleri Bakanı pazar günü yaptığı açıklamada İsrail rejimi girişimlerinin apartheid olduğuna değinerek ilk üst düzey Fransız yetkilidir. Le Drian, eğer Siyonist İsrail'in bir ülke olarak varlığını sürdürüp mevcut durumu koruması halinde apartheid tehlikesinin yüksek olacağını işaretle, zaten mevcut durumunda böyle bir tehlikenin devam ettiğini gösterdiğini belirtti. İlk kez üst düzey bir Avrupalı makam, İsrail rejimin Filistinlilere karşı apartheid siyasetini itiraf etmektedir. Apartheid terimi Hollandalıların konuştuğu Flemenkçe'de kelime ve köken açısından ayrı tutmak ve ayırmak anlamına geliyor. Apartheid, ırkçılığın ve ayrımcılığın harmanlanması ve bir türlü sayılır. Bu terim, Güney Afrika ırkçılarının yerli siyahilere karşı apartheid rejimi döneminde kullandıkları ayrımcı siyasete işaret etmektedir. Buna rağmen bu terim hala etnik ayrımcılık ve ırkçılık siyasetleriyle ilgili olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşların raporları, Siyonist rejim İsrail'in apartheid bir rejim olduğunu gösteriyor. Uluslararası kurallar, özellikle de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin buna binaen kurulduğu Roma Anlaşması'na göre apartheid insanlığa karşı cinayet sayılır. Siyonist rejimin son 10 yıllarca Filistinlilere karşı eylemleri, özellikle de 1967 işgal bölgeleri içerisindeki etnik ayrımcılığa dayalı girişimler ve Filistinlileri kuşatması apartheid'ın ta kendisi olmuştur. Bu durum, İsrail'in Filistinlileri kuşatıp soyutlayarak insanlık ve yasa dışı yaklaşımının uluslararası insan hakları kurum ve örgütlerince dikkate alınmasını tetiklemiştir.
New York merkezli bir sivil toplum örgütü olan İnsan Hakları İzleme Örgütü, Nisan 2021'in sonlarında Siyonist rejimi apartheid olarak tanımlayan ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne İsrail yetkilileri yargılamaya çağıran 213 sayfalık bir rapor yayınladı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Siyonist rejim İsrail'in Filistinliler yaşamı üzerindeki egemenliğinin apartheid'a yol açma olasılığı konusunda onlarca yıldır tekrarlanan uyarıların ardından bu eşik şimdi aşıldı ve mevcut durum apartheid'in ta kendisi oldu. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre nüfusunun yaklaşık 9'da 1'ini Filistinlilerin oluştuğu insan işgal toprakları, ayrıca 1967 işgal topraklarında Siyonist yetkililer Yahudi topraklarına genişletmeyi ve Filistinlilere yoğun nüfuslu ve sınırlı coğrafi alanlara yerleştirmeyi çalıştı. Siyonist rejim ayrıca en çok Batı Şeria olmak üzere tüm işgal topraklarında sistematik olarak Filistinlilere karşı ayrımcılık da yapıyor. Siyonist rejim İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da Gazze Şeridi ve işgal altındaki diğer topraklardaki Filistinlilere hedef alan politikalarını eleştiren Cortez, apartheid rejimine demokrasi değiller dedi. Apartheid rejimlere demokrasi değiller dedi. Ancak şimdi Fransız Dışişleri Bakanı'nın da itirafı, Avrupalıların da Siyonist rejimin apartheid niteliğini kabul ettiğini gösteriyor. Ancak sorun Fransa, Almanya ve İngiltere gibi büyük Avrupa ülkelerinden neden İsrail'in hamilleri olması ve hassas durumlarda en büyük destekçilere konumunda olmalarıdır. İsrail'in Filistinlilere yönelik suç eylemlerinden kınaması gerektiği bir sırada Gazze'deki cinayetlere izah etmeye çalışan bu ülkeler hep Filistin karşıtı tutumlar sergilemişlerdir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba. Değerli dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, devletin içindeki mafya ilişkilerine dair iddialarda bulunduğu videolarının 7.sini yayınladı. Sedat Peker'le ilgili çok karmakarışık haberler var değerli dinleyiciler, Türkiye gündeminde. Peker'in kardeşi Atilla Peker'in de Muğla'da gözaltına alındığı belirtildi. Şimdi Sedat Peker'in bu videolardan amacı ne? Acaba AK Parti ile ilgili olan husumetini mi gündeme yansıtmaya çalışıyor? Veya FETÖ ile ilişkili olarak AK Parti'nin siyasi ayağını mı gün yüzüne çıkarmak istiyor gibi sorular var. Biz kısaca bunlara bakmak istiyoruz. Bazı sorularımızı yanıtlamak için uzman konuğumuz siyasi analist ve gazeteci Sayın Nevval Sevindi ile konuşacağız. Nevval Hanım, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, kolay gelsin.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi Sedat Peker ve Alaaddin Çakıcı ile ilgili ülkücü mafya babaları şeklinde de söz ediliyor Türkiye'de, ben duymuşum. Şimdi bunlar ne kadar gerçekçi? Acaba bir mafya çetesinin elebaşları mı? AK Parti ile ilişkileri ne? Yani ilk önce genel olarak bunlar hakkında bir dinleyicilerimize bilgi verelim dilersiniz. Ondan sonra evet, başka sorulara geçelim efendim.
Evet. Evet, tabii organize suç örgütleri, mafya dediğimiz sistemler dünyanın her yerinde var. Türkiye'de de var. 90'lı yıllarda İtalya bu nedenle Temiz Eller Temiz Siyaset diye bir program başlattı. Mafya liderleriyle siyaset ilişkisini gündeme getirdi. Bu ilişkinin kesilmesi, bunların açığa çıkarılması için uğraştı. Tam o dönemde 90'lı yıllarda bizde de Susurluk kazası dediğimiz, Susurluk'ta bir kamyon bir arabaya çarptı ve arabanın içinden çok bilinen organize suç örgütlerinden birinin başında olan Çatlı, hükümetle de yakın ilişkileri vardı, ölmüş olarak çıktı ve bir siyasetçi çıktı. Onun üzerine Susurluk skandalı olarak siyaset tarihimize geçti ve o zaman Mehmet Ağar İçişleri Bakanı'ydı ve Çatlı ile çok yakın ilişkileri olduğu biliniyordu. Kendisi de zaten bunları söyledi ve kabul etti. Çatlı'nın devlet için çalıştığını ima etti. Ve Mehmet Ağar Susurluk skandalı patlayınca istifa etti. Yerine Meral Akşener 8 aylık bir İçişleri Bakanlığı yaptı. Sonra hükümet devrildi. Yani 90'lı yıllarda Türkiye henüz demokratik kurumları ve de her türlü işte parlamenter sistemin getirdiği teamüller dediğimiz gelenekleriyle devam ettiği için hükümetler devrildi, insanlar istifa etti, suçlandı. Mehmet Ağar'ın 12 dosyası vardı bununla birlikte diğer konularda da ve Mehmet Ağar hem eski emniyet müdürü hem İçişleri Bakanı hem siyasetçi olarak bu organize suç örgütü liderleriyle yakın ilişkisi gündeme getirildi. Bunların hepsi olmuştu. Ve sonra bu 90'lı yıllarda yaşadığımız skandalın aslında yine de örtüldü tabii. Yani bu kazınıp İtalya'daki gibi temiz eller, temiz siyaset gibi bir maalesef uygulanamadı, bir operasyon uygulanamadı. O hayata geçirilmediği için de burada o yuvalanma devam etti. Daha sonra zaten yani ülkede siyasal rejim değiştirildi, tek adam rejimine dönüldü, tek kişinin egemenliğine girdi her şey. Bunun da getirdiği çeşitli sorunlar vardı. Alaaddin Çökücü Bahçeli'nin de sahiplendiği bir organize suç örgütü lideri Sedat Peker de çok bilinen bir organize suç örgütü başında olan biri ve siyasetle de çok yakın ilişkisi vardı. O nedenle ülkeden kaçıp Dubai'ye gidip oradan arka arkaya 7 tane itiraflar içeren video yayınlaması ülkenin tabii gündemine bomba gibi düştü ve gerçekten o günden beri herkes, milyonlarca insan videoları izledi. İnsanlar konuşuyor, yazıyor ve yaptığı suçlamalar Mehmet Ağar'a gidince, Mehmet Ağar ve oğluna, AKP Mehmet Ağar'ın oğlunu da milletvekili yaptı çünkü. Ve Mehmet Ağar 12 dosyadan sadece 1 yıl özel bir hapishanede yattı. O yüzden tekrar gündeme geldi. Yani 90'lı yıllardaki yarım kalmış konu tekrardan farklı şekillerde önümüze gelmiş oldu. Çünkü yani kapattığımız ama çözmediğimiz sorunlar tabii ki tekrardan aynı şekilde devletin, hükümetin, toplumun önüne gelir. Sedat Peker'in itiraf ettiği ilginç şeylerden biri ise bir organize suç örgütünün Amerika'da Pentagon'a çalışan önemli bir adam olan Michael Rubin'in kendisiyle görüşmesi, yazışması, onun dediklerine cevap vermesi ve bunun üzerine onun da Amerikan Büyükelçiliği yetkilileriyle ve CIA ajanlarıyla iki yeminli tercümanla beraber görüşmüş olduğunu itiraf etmesi de çok gerçekten ilginç bir nokta. Yani CIA, devlet yetkilileri, Rubin gibi köşe yazarları önemli gazetede, yani nasıl oluyor da mafya lideriyle özel görüşmeler yapıyorlar ve bu görüşmede ne yaptılar, ne konuştular, ne dediler? Amerikan yetkililerinin bu konuda yazılı raporları var diyor Peker. Mutlaka öyledir. Yani bir rapor oluşturulmuştur. O nedenle bu Amerikan devleti resmi bir taleple bu görüşmeyi gerçekleştirip bunu bir raporla da devlete vermesi herkesin tabii tüylerini diken diken etti. Yani neler oluyor diye herkes bunu soruyor. Bu Sedat Peker'in her şeyi, yani çuvalı ters çevirmek deriz biz Türkçe'de. Çuvalı ters çevirip her şeyi anlatması, hatta Kıbrıs'ta bir tetikçilik yapılması işinde Ağar'ın kendisine tetikçilik talebinde bulunduğu ve kardeşini oraya gönderdiğini, kendisinin itiraf etmesi, bu tetikçiliği her ne kadar yapmamış olsa da kardeşi başaramayıp geri dönmüş anlattığına göre, dün kardeşi gözaltına alındı. Fakat gerek Tayyip Erdoğan, gerek hükümet, gerek hiç kimseden bir ses çıkmadı. Sadece uyuşturucu kaçakçılığı konusunda itham ettiği Binali Yıldırım'ın oğlu nedeniyle, evet, Binali Yıldırım cevap verdi. Onun verdiği cevapta hiç kimseyi tatmin etmedi ve herkes bu konuda inandırıcı bulmadığını yazıyor. Sosyal medyada, televizyonlarda yapılan köşe yazılarında yazılan her şeye baktığımızda bunun asla inandırıcı olmuyordu. Kimsenin de buna inanmayacağı. Günde 10 kişinin altında ölen bir ülke Venezuela'ya yardım kiti götürmenin hiçbir mantığa sığmadığını söylüyorlar. Evet. Yani o konuştu bir tek. Onun konuşması da çok parlak bir sonuç vermedi.
Peki şimdi sizce halk nasıl bakıyor bu konuya Türkiye'de, Nevval Hanım? Yani bu açıklamaları, bu videoları nasıl algılıyor Türkiye?
Yani insanlar, toplum şöyle düşünüyor. Yani son derece çürümüş durumda bütün ilişkiler. Bu ilişkiler devleti çürütmeden önlem almak lazım. Devlet ve siyaset, siyaset, devlet ve de organize işlerin, mafya ilişkilerinin kesinlikle kesilmesi gerekiyor. Ve bu işleri yapanlar, bu işlerin başında olanlar, çok yakın ilişkileri olanların siyasetten ve devletten uzaklaştırılmaları gerekiyor. Erdoğan'dan beklenti de bu. Yani bu benim adamım, senin adamım demeden böyle bir temizlik yapması bekleniyor. Bunu yapabilir mi? Tabii bu çok zor bir şey. Çünkü Erdoğan bugüne kadar ekibinde hiç kimseyi yemedi. Öyle diyeyim. Başını yemedi. Kimseyi bırakmadı. Hiç kimse hakkında soruşturma açılamadı. Daha önceki dönemlerde bir yıl şey oldu ama hiçbiriyle ilgili bir meclis soruşturması açılamadı, mahkumiyet sağlanamadı.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci ve siyasi analist Sayın Nevval Sevindi ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye gündemiyle ilgili Sedat Peker'in açıklamalarını ve iddialarını kısaca konuşup gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İslam İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri için nihai adayların isimlerinin açıklanması, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami'nin düşmanların İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı kumpasları bitmediğini vurgulaması gibi haberler yer verirken, Horasan gazetesinde İslam İşşura Meclisi'nden bir heyetin Suriye yönetiminin daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gözlemci olarak katılacağına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslam İşşura Meclisi'nden bir heyet Suriye yönetiminin daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gözlemci olarak katılıyor. Konu hakkında bir açıklama yapan İslam İşşura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Zohre Elahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin parlamenter heyetinden başka diğer bazı ülkelerin parlamentoları da Suriye seçimlerine gözlemci heyet gönderdiğini belirtti. Elahyan şöyle dedi: "Gören o ki bu seçimlerde yüksek katılım oranına şahit olacağız. Suriye halkının ülkelerinin yeniden imarı ve kalkınması için en uygun adaya oy vereceğini düşünüyoruz." Elahyan, İran ve Suriye parlamentolarının Suriye savaşı başladıktan sonra ilişkilerine de değinerek şöyle dedi: "İki ülkenin parlamentoları arasındaki ilişkiler her daim güçlü oldu. İslam İşşura Meclisi her zaman Suriye milletini destekledi ve Suriye parlamentosu ile teamüllerini sürdürdü. Suriye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri 26 Mayıs tarihinde düzenleniyor. Beşar Esad, Abdullah Selum, Abdullah ve Mahmud Ahmet Meri bu seçimlerin 3 adayıdır."
İtilat gazetesinde Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade'nin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetçilerine ek denetim izni verilmeyeceğini açıklaması, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu 2. Başkomutanı Tuamiral Ali Fedevi'nin Filistin halkının işgalci Siyonist rejim karşısındaki zaferinin tüm Filistinli grupların İslam dünyasının birinci düşmanı karşısındaki ittifakından kaynaklandığını vurgulaması, Pakistan yönetiminin bu ülke topraklarında Amerikan eski üssü olduğuna dair çıkan haberleri reddetmesi gibi haberlere yer verilirken, Cumhur İslam gazetesinde Irak'ın Asayip Ehli Hak Hareketi sözcüsü Mahmud Rebi'nin Türkiye'nin Irak topraklarına askere müdahalesine tepkisine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak'ın Asayip Ehli Hak Hareketi sözcüsü Mahmud Rebi'i, Türkiye yönetimini PKK ile mücadele bahanesiyle Kuzey Irak topraklarına saldırılarını sürdürmeleri konusunda uyardı. Sözcü Rebi'i, Irak'ın milli egemenliğini savunmak ve Türkiye'nin saldırılarına karşılık vermek üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti. El Malume haber sitesine konuşan sözcü Rebi'i şöyle dedi: "Türkiye'nin saldırılarına karşılık vermek üzere tüm seçenekler masada. Bizim güvenlik güçlerimiz Türkiye'nin her türlü saldırısına karşı koyabilecek güçte." Sözcü Rebi'i ayrıca Bağdat yönetiminden Türkiye'nin hava saldırılarına karşı koymak üzere hava savunma sistemlerini geliştirmesini istedi.
Hemşeri gazetesinde İran'ın çelik üretimindeki artışı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Dünya Çelik Derneği en yeni raporunda İran İslam Cumhuriyeti'nin çelik üretiminde Batı Asya bölgesinin ürettiği çeliğin %71,4 kadarını tek başına ürettiğini açıkladı. Dünya Çelik Derneği raporda Nisan 2021'de İran'ın çelik üretiminin 2,5 milyon tona yükseldiğini, İran'ın cari yılın ilk 4 ayında ise toplam 10 milyon ton çelik ürettiğini, ki bu da geçen yıla oranla %9,6 artış gösterdiğini belirtti. Raporda İran İslam Cumhuriyeti dünya genelinde çelik üreticileri arasında 10. sırada yer aldığı ve bu yılda bu konumunu koruduğu vurgulandı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsça'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, şeytanın insanı kandırması, tehdit etmesi ve tatmin etmesinin, mümin insanın hesaplama sistemini devre dışı bırakarak, onun yanlış hesap yapmasına sebep olmak olduğunu, bunun ise en büyük tehlikelerden olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Diğer taraftan şeytan vaadeler veriyor, aldatıcı vaatler. Burada da Kur'an-ı Şerif ayeti şöyle buyuruyor. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْتَانُ اِلَّا قُرُورًا Vaatlerde bulunuyor. Onların gönüllerinde arzuları uyandırıyor, canlandırıyor. Müminlerin gözleri önüne serap gibi hayali ve yalan ve renkli bir gelecek koyuyor. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْتَانُ اِلَّا قُرُورًا Fakat bu bir aldatmacadır. Bir yandan tehdit, bir yandan tatmin. Tıpkı günümüzde Amerika'nın ve müstekbir güçlerin her zamanki davranışı gibi. Bir yandan tehdit ediyor, diğer yandan tatmin ediyor. Tatmin sadece bireysel tatmin değil, genel tatmin. Şöyle yaparız, böyle yaparız, sonra da yapmıyorlar, yalan söylüyorlar. Şeytanın işi budur. Şeytanın yaptığı tüm bu işler, bu baştan çıkartma, bu tehdit ve tatmin, mümin insanın hesaplama sistemini çalışamaz hale getirmek içindir ki yanlış hesaplasın. Hesaplama sistemi çalışamayınca işleri bozulur. Yanlış hesaplama en büyük tehlikelerdendir. Bazen insanın hayatını tehdit ediyor, bazen insanın kaderini tehdit ediyor. Zira insanın kabiliyeti, insanın gücü, insanın yetenekleri, iradesinin parmak uçlarındadır. Ve insanın iradesi onun hesaplama sisteminin etkisi altındadır. Eğer hesaplama sistemi kötü çalışırsa, insanın iradesi bir karar alır ve hata tarafına gider. O zaman insanın güçleri, insanın tüm kabiliyetleri bu hata yolunda çalışır. Bu da dikkat etmemiz gereken şeydir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aydın Gelecek.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımlarını sizlerle paylaştığımız dizi sohbetimizin birinci bölümünde birlikteyiz.
Bugün İran İslam İnkılabı üzerinden 40 yılı aşkın bir süre geçtiği halde bu inkılap hala bölgede ve dünya genelinde yaşanan gelişmelerde en etkili hadiselerden biri olarak yerini koruyor. İran İslam İnkılabı Batı Asya bölgesinde tüm dengeleri değiştirdi. Nitekim bölgede yaşanan birçok gelişme İran İslam İnkılabı ile düğümlendi. Öte yandan bu inkılap bölge ve dünya gelişmeleri üzerinde etkili olduğu kadar sultan düzeni ve Siyonist rejim İsrail içinde büyük bir sorun haline geldi. Ayrıca İran içinde de çeşitli alanlarda derin değişimlere vesile oldu.
İran İslam İnkılabı büyük ülkülerle zafere kavuştu. İran İslam Cumhuriyeti 42 yıllık hayatında birçok ülküsünü gerçekleştirdi ve birçoğunu da gerçekleştirmek üzere. Bu arada Amerika terör devleti ve müttefikleri İranofobi projeleri ve gerginlik yaratma politikaları ile son 40 küsur yılda bölgede barış, istikrar ve güvenliğin temin edilmesine engel oldu. Zira bilindiği üzere başta Amerika olmak üzere batılı sultancı devletlerin çarkı Batı Asya gibi bölgelerde gerginlik ve savaş çıkarmak ve bölgenin Arap rejimlerine silah satmakla dönüyor. Ayrıca bu ülkelerin stratejik Batı Asya bölgesinde askeri varlığına gerekçe üretiyor.
İran'da İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra batılı devletler ve medya imparatorlukları İslami İran'ın imajını tahrip etmeye ve İran ve İranlı insandan dünyaya kara bir tablo göstermeye çalıştılar. Bu yüzden biz de Aydın Gelecek adı altında bir program hazırlayarak İran İslam Cumhuriyeti'nin son 40 küsur yılda Saddam rejimi üzerinden dayatılan 8 yıllık savaşa ve en zalimane ve en ağır iktisadi yaptırımlara rağmen kaydettiği ilerlemelerini ve kazanımlarını sizlerle paylaşmaya karar verdik.
Bu arada İran İslam Cumhuriyeti'nin kazanımları uluslararası muteber kurum ve kuruluşların verilerine ve bilgilerine dayanarak ifade edileceğine de belirtmekte yarar görüyoruz. Aslında İslam İnkılabı'nın getirilerini beyan etmek, İran İslam Cumhuriyeti 40 küsur yıllık hayatında her türlü sıkıntıdan ve sorundan arınmış olduğu anlamına gelmediğini ve sadece tüm baskılara ve dayatmalara karşın ilerleme ve kalkınma yolunda tüm hızıyla devam ettiğini ve ülkelerine daha da yaklaştığını ifade ettiğini de belirtmek istiyoruz.
İran İslam İnkılabı'nın ilk büyük kazanımı Amerika ve batılı devletlerden bağımsızlığını kazanması ve bu ülkelere bağımlı olmaktan kurtulmasıydı. İran'da İslam İnkılabı'ndan önceki rejim, saltanat rejimi ve batıya en bağımlı despot rejimlerden biriydi. İran, İslam İnkılabı zafere kavuşmadan önce aslında Amerikalı müsteşarlarca yönetiliyordu ve ülkenin devlet arkanları tamamen Amerikalıların elindeydi. Hatta hükümet yetkililerin atanması veya görevden alınması bile Amerikalıların izniyle gerçekleşiyordu.
Pehlevi Hanedanı'nın ilk kralı Rıza İngilizlerin desteğiyle iktidarın başına geçti. Ancak 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'ya yakın durduğu için yine İngilizlerce azledildi ve Afrika'nın Morris Adası'na sürgün edildi. İngiliz devleti daha sonra Kral Rıza'nın oğlu Muhammed Rıza'yı saltanat tahtına oturttu. 1953 yılında CIA tarafından gerçekleştirilen ve Dr. Musaddık'ın milli hükümetinin devrilmesiyle sonuçlanan askeri darbenin ardından İran'da İngiltere'nin yerine Amerika geçti ve İran bu kez Amerika'nın sultası altına girdi.
Her ülkede yetkililerin seçilmesi ve atanması o ülkenin en ilkel hakkı sayılır. Ancak Muhammed Rıza Pehlevi'nin iktidarı döneminde Amerika'ya olan bağımlılığı, başbakan ve diğer üst düzey yetkililerin doğrudan Amerika'nın kararı ile seçilecek kadar fazlaydı. Bu bağımlılığın derinliğinin en somut belgesi saraydakilerin ifadeleriydi. Bu bağlamda Muhammed Rıza Pehlevi'nin annesi Tacul Muluk anılarında şöyle diyor. Bazen Muhammed Rıza'ya söylüyordum, neden şu heriflerin ecnebi uşağı olduklarını bildiğin halde onları azletmiyorsun? Muhammed Rıza şöyle diyordu, onları azletmemin ne faydası olabilir ki? Onları görevden alsam bu kez onlarca yenisini çevreme diziyorlar. Bırak bunlar kalksın ki ecnebi devletlerin gönlü İran'da işler rayında olduğundan rahat olsun.
Muhammed Rıza Pehlevi'nin annesi anılarının devamında oğlu da bu konunun bilincinde olduğunu belirterek şöyle kaydediyor. Muhammed Rıza bana özel bir görüşmede şöyle demişti. Şu savak başkanı, yardımcısı ve üst düzey yetkilileri var ya, bunlar hepsi Amerika ile bağlantılı ve sırf görecede gelip benden icazet istiyorlar. Oysa esas icazeti benden önce Amerika ve İngiltere'den aldıklarını biliyorum.
Amerika ve İngiltere'nin nüfuzu o kadar çok fazlaydı ki Muhammed Rıza Pehlevi'nin ta gençlik çağından saltanatının son günlerine kadar ona en yakın kişi olan Hüseyin Ferdust anılarını yazdığı kitabında İngiliz istihbaratının İran'daki şefi Charles Trott'la görüşmesini ve Trott'un Muhammed Rıza'nın Almanya radyosunu dinlemesinden ve onların haritaları üzerinden 2. Dünya Savaşı'nı takip etmesinden duyduğu rahatsızlığı işaretle şöyle diyor. Dönüşte durum Muhammed Rıza'yı anlattım. Adeta şok oldu ve sordu. İngilizler benim Almanya radyosunu dinlediğimi nereden biliyorlar? Yarın sabah ilk iş olarak Trott'u ara ve söyle. Muhammed Rıza haritaları yırtıp attı ve artık Trott'un izin verdiği radyoların dışında hiçbir radyoyu dinlemeyecek.
Amerika Senatosu'nun araştırmalarına göre İran'da 1972 yılında bulunan ve çoğu askeri müsteşar olan Amerikalı müsteşarların sayısı 16 bin kadardı. Bu sayı 1976 yılında 24 bine yükselmişti. Senato raporunda da İran'daki Amerikalı müsteşarların sayısı Amerika'dan daha fazla silah aldığı için 1980 yılında 60 bine ulaşması gerektiği ifade ediliyordu. Oysa her ülkenin askeri güçleri ve başka ülkelerden bağımsız olması o ülkenin iktidar direği sayılır. Muhammed Rıza Pehlevi kendince başta Amerika olmak üzere batılı ülkelerin çeşitli silahları satın almakla İran'ın askeri gücünü takviye etmek istiyordu. Ancak gerçekte batılı devletler İran'a ürettikleri silahlara gerçek fiyatının birkaç katına satarak bir yandan İran milletinin servetini talan ediyor ve öbür yandan İran'ı onlar izin vermeden kullanamayacağı silah ve mühimmatla dolduruyordu.
Pehlevi kralının annesi Tacul Muluk bu konuda da şu notu paylaşıyor. Bir gün Muhammed Rıza çok üzgündü. Bana şöyle dedi. Anne, Benim şahı ve başkomandanı olduğum şu saltanat yerin dibine batsın. Biliyor musun, benim bilgim olmadan bizim uçakları Vietnam'a götürmüşler.
Pehlevi kralının annesi Tacul Muluk şöyle devam ediyor. İran'da çok eskiden bu yana askeri gücü olan Amerikalılar ne zaman ihtiyaç duyacak olursa İran'daki üslerden ve İran ordusunun imkanlarından kendi kararları ve maslahatları çerçevesinde yararlanıyordu. Şimdi ne kadar bedava yakıt tükettikleri de işin cabası. Zaten uçakları ve gemilerinin ihtiyacı olan tüm yakıtları da İran'dan götürüyorlardı.
1966 yılından 1977 yılına kadar Muhammed Rıza Pehlevi Sarayı'nda saray bakanı olarak görev yapan Asadullah Alemdi, anılarını yazdığı kitapta satın alınan askeri teçhizatın fiyatlarının artışı hakkında şöyle diyor. Şah şöyle dedi. Yapımcı firma her uçağın fiyatı 6,5 milyon dolar olduğunu yazılı olarak bildirdiği halde bunlar nasıl fiyatı 18 milyon dolara yükseltiyor? Ben de şöyle dedim. Esperance kravazörleri konusunda yaptıkları gibi bu gemilerden 6 adedinin fiyatı 280 milyon dolar tahmin edilmişti. Fakat biz 600 milyon dolar ödemek zorunda kaldık. Görünen o ki Pentagon bizim petrol gelirlerimizden geriye kalan naçizane meblağı da kasasına aktarmak için zaman kaybetmiyor.
Evet, şimdi dizi sohbetimizin birinci bölümünün sonunda bir de Muhammed Rıza Pehlevi rejiminin Amerika'ya bağımlılığı ve İran milletinin servetini talan etmesini bazı Amerikalı yetkililerin dilinden sizlerle paylaşmak istiyoruz. Muhammed Rıza Pehlevi döneminde İran'da görev yapan Amerikalılardan biri, İran'daki Amerikalı askeri müsteşarların şefi General Ellis Williamson'du. Williamson, İran'da 2 yıllık görev süresinin sonunda şöyle diyor. Bu 2 yıl yani 1971 ila 1973 yılları arası bana 200 yıl gibi geçti. Bu süre içerisinde yaklaşık 4 milyar dolar değerinde 700 kadar anlaşmayı müzakere ettim. İran çok iyi bir pazarlık yeriydi. İran iş adamlarının büfesi adıyla ün yapmıştı. Bu büfe çok iyi ve ticari menfaatleri çok yüksekti.
Amerikalı yeni muhafazakar yazarı ve uzmanı da şöyle yazıyor. Amerika İran'dan petrol alımı için harcadığı her dolara karşı İranlılar askeri teçhizat ve diğer ürünleri almak için Amerika'ya 2 dolar geri ödüyordu.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımlarını sizlerle paylaştığımız sohbetimizin birinci bölümünü dinlediniz.
Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs arasındaki gerilimler.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki gerilimlerin tırmanması dolayısıyla sizlere özel bir program hazırladık.
Sohbetimizde devlet makamlarının açıklamalarını ve ortadaki sorunları ele alacağız.
Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türkiye arasında devam eden gerginlikler, itilaf yaşayan ülkeler arasında askeri çatışma ihtimalini de gitgide artırıyor. Türkiye ile Yunanistan ve diğer Akdeniz ülkeleri arasındaki mevcut hassasiyetlere ve elverişsiz işbirliği koşullarına rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs'ta yeni bir barış görüşmeleri süreci başlaması halinde iki hükümet arasında gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki hükümetten hangi hükümetleri kastettiğini açıkça ifade etmedi. Türkiye ile Yunanistan mı yoksa Kıbrıs Rum kesimi ve Kıbrıs Türk kesimi hükümetlerinden hangisini kastettiği bilinmiyor. Ancak Erdoğan Türkiye'den Kıbrıs adasına su taşıma sanal töreninde yaptığı konuşmada 1963-1974 yıllarında Kıbrıs Türk halkını katledenler müzakere süreçlerinde çözüme yaklaşıldığı anda olmadık bahanelerle masadan kaçmışlardır. Annan planını reddeden Rumlar Avrupa Birliği üyeliğiyle ödüllendirilirken aynı plana evet diyen Kıbrıs Türkleri cezalandırılmıştır. Kıbrıs Türküyle bırakın siyasi gücü, refahı, hastaneleri bile paylaşmam diyen bir zihniyetle ortak bir gelecek kurulması zaten mümkün değildir açıklamasında bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Kıbrıs adasının Rum kesiminin liderlerini suçlayarak hiçbir zaman Kıbrıslı Türklerin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına ilişkin haklarının kaybolmasına izin vermeyeceğini belirtti.
Şüphesiz Türkiye Cumhurbaşkanı'nın son açıklamaları savaşın taraflar arasındaki ihtilafların devam ettiğini ve artmakta olduğunu da gösteriyor. Türkiye'li yetkililer açıklamalarında her zaman Yunan liderlere hitaben konuşmuşlardır. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı bu kez Kıbrıs adasının Rum kesiminin liderlerine seslendi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakın zamanda yaptığı açıklamada Kıbrıs adasının liderlerinin uzlaşmaz, aşırı ve küstah tavırları nedeniyle Kıbrıs barış görüşmelerinin sonuçlanmadığını belirtti ve Kıbrıs adasında Türkler ve Rumlar arasında egemenliğin eşit olarak garanti altına alınmasının ardından barış müzakerelerinin başlayabileceğini vurguladı.
Doğal olarak Türkiye Cumhurbaşkanı'nın son açıklamaları Kıbrıs adasındaki barış görüşmelerinin durdurulması anlamına gelir. Aslında Ankara yetkililerinin bu tutumları ve açıklamaları ile ihtilaf yaşayan taraflar arasında barışın mümkün olmadığı söylenebilir. Böyle bir durumda barışın sağlanması pek uzak bir olasılık gibi görünüyor.
Aynı zamanda Ankara hükümetinin üst düzey bir yetkilisinin özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Kıbrıs adasının liderlerine gerçeklikten uzak, uzlaşmaz eylemlerde bulunduklarını iddia etmesi bir ilk de sayılır. Ankara hükümetinin liderlerinin bu açıklamaları ve tutumları ihtilaf yaşayan taraflar arasındaki mevcut ihtilafların derinliğini ve genişliğini de gösteriyor. Bu tutumların ve açıklamaların ardından üst düzey Türkiye'li diplomatlar Yunanistan ve Akdeniz'deki Kıbrıs Cumhuriyeti'ne karşı mevcut sorunlara ilişkin benzer tutumlarda sergilediler. Ankara yetkililerinin bu tutumları ise Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu döneminde kaybedilen toprakların bir kısmını geri alma konusundaki kararlarını da gösteriyor.
Kıbrıs'ın Türkiye ordusunun deniz aşırı varlığının ilk alanlarından biri olduğunu unutmamak gerekir. Aslında Türkiye ordusunun adaya girdiği 20 Temmuz 1974'ten beri Türkiye Kıbrıs adasındaki askeri varlığını sürdürmektedir. O dönemde Türkiye Kıbrıs adasının siyasi statüsünün korunmasının garantörlerinden biri olarak görülüyor ve bu varlığın amacı Kıbrıs Türk vatandaşlarını Kıbrıslı Rumların düşmanca eylemlerinden korumaktı.
Ankara yetkilileri 1973 darbesinden sonra Yunan liderlerin bir yandan Türkiye ve İngiltere, diğer yandan Yunanistan ve İngiltere ile imzalanan tüm anlaşmaları ihlal ettiğine inanıyor. Gerçekte Ankara yetkilileri ise Türkiye'nin Kıbrıs'ı işgalinden önce bölgede ortaya çıkan krizden darbeci Atina hükümetinin liderlerini sorumlu tutuyorlar. Ancak uzmanların bu konuda farklı görüşleri var.
Bu bağlamda Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu üyelerinden biri, Ankara'nın Doğu Akdeniz krizine olan bakışı ve taraflar arasındaki ihtilafların nedenleri hususunda şöyle bir açıklamada bulundu. Türkiye, Yunanistan'ın görüşünü reddediyor. Yunanistan, Osmanlı İmparatorluğundan bağımsızlığını kazanmış bir ülkedir. Sonuç olarak iki toplum birbirine yakın da sayılırlar. Dış politika uzmanlarına göre iki taraf Doğu Akdeniz ve Ege Denizi ve Kıbrıs Adası konusunda aynı fikirde değiller. Bu yüzdendir ki ihtilaflar aynı şekilde devam ediyor.
Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu üyesi bu hususta şunları da sözlerine ekliyor. Türkiye ile Yunanistan arasında müzakereler oldu ancak durdu ve bu konuda çok az ilerleme kaydedildi. Çünkü bütün gözler siyah beyazdı. Ve iki taraf birbirine taviz verdirmeye çalıştılar. Ama bugün durum tarafları için bir fırsat sundu. Tabii sorun karmaşıktır ve çözüm müzakereler veya kimsenin istemediği bir çatışmadır. Doğu Akdeniz'de ortaya çıkan sorun ateş üzerindeki benzin misalidir.
Tüm bunlara rağmen Ankara ve Atina liderlerinin Kıbrıs sorunundaki farklı görüşlerinin iki komşu ülke arasında ara sıra meydana gelen krize zemin oluşturduğu söylenmelidir. Türkiye açısından Kıbrıs sorununun tek çözümü egemenlik eşitliği ilkesine dayalı olarak iki ülkenin varlığını kabul etmektir. Bu bağlamda Türkiye'li tarafın görüşüne göre Kıbrıslı Türklerin varlığı göz ardı edilerek ada meselesi çözülemez. Buna karşılık Atina hükümetinin liderleri Kıbrıs adasını korumak için Kıbrıs adasındaki mevcut sorunları adada yaşayan Türklere ve Türkiye hükümetiyle ilişkilerini havale etmek istiyor.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'de Yunanistan arasındaki gerilimlerin artması üzerine hazırladığımız özel sohbetimizin sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim başlıklı kısa dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Programımız boyunca her ayetin Kur'an'ı noktalarını, ayetlerin tefsirine göre ve bu semavi kitabın başından sonuna kadar sürekli bir şekilde sizlerle paylaşmak ve böylece ilahi marifin sonsuz denizinden bir damla olsun yararlandırmak istiyoruz. Şimdi hep birlikte sohbetimizin 18. bölümüne kulak verelim. İlk önce Bakara suresinin 13. ayetine kulak veriyoruz. Onlara insanların inandıkları gibi siz de inanın denildiğinde ise biz de akılsızlar gibi iman mı edelim derler. İyi bilin ki asıl akılsızlar kendileridir fakat bilmezler. Nifakın bir başka belirtisi kibir, bencillik ve başkalarını hor görmektir. Münafıklar kendilerini çok akıllı, zeki ve uyanık sanar ve müminleri sade, sefil ve aptal kimseler olarak görürler. Bu yüzden ne zaman onlara neden kendinizi toplumdan soyutlandırıyorsunuz ve onlar gibi iman etmiyorsunuz diye sorulduğunda, onlar tüm zorluklarda ve musibetler ve iyi kötü günlerde liderlerinin yanında yer alan halkı sefil olmakla suçlar ve kendilerinin ikiyüzlülüğünü akılcılık olarak tanımlar. Kur'an-ı Kerim bu zümreye şöyle karşılık verir. Müminleri sefil olarak tanımlayan sizler esas sefillersiniz. Ama sorun şu ki kendinizin sefil olduğunuzu bilmiyorsunuz ve aptallıktan daha kötüsü aptallıktan habersiz olmaktır. Çünkü bu durumdaki kimse her şeyi anladığını zanneder ama gerçekte hiçbir şeyi anlayamaz. Bu ayeti kerimeden şunları öğreniyoruz. Müminleri aşağılamak münafıkların yöntemidir. Onlar kendilerini herkesten üstün görür. Kibirli insana karşı kendisi gibi davranmak gerekir. Mümin insanları aşağılayan kimse toplumda aşağılanmalı ki kibri yok olsun. Başkalarını aşağılamak kötü bir iştir. Akıllı insan mantıkla konuşur ve sefil insan alay ederek. Yüce Allah'a münafıkları bu dünyada rezil rüsva eder ve onların çirkin yüzlerini gün ışığına çıkarır. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya değin, Allah'a emanet olunuz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Oh,